Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergiler eskiden sadece hakim kararı ile toplatılabilirken, 22. maddede yapılan değişiklikten sonra bazı hallerde hakim kararı olmaksızın, kanunun yetkili kıldığı merciğin emriyle de toplatılabilecektir. Ayrıca basın hürriyetinin sınırlandırılmasında takdire geniş yer veren yeni ölçüler getirilmiştir. Aynı ölçüler basın dışı haberleşme araçlarından faydalanma alanında da M26 söz konusudur. Burada da gene devletin korunması amacıyla halkın bu araçlarla haber almasını, düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici bazı kayıtlar konabilecektir. Öte yandan dernek kurma hakkı aynı daraltıcı çerçeve içine alınmıştır. Ayrıca dernekler gecikmesinde sakınca olan hallerde mahkemeler dışındaki mercilerin emriyle de faaliyetten alıkonulabilecektir. Kişi güvenliği önemli kısıtlamalara uğramıştır. 1961 metnine göre yakalanan veya tutuklanan kişilerin 24 saat içinde hakim önüne çıkarılmaları gerekiyordu. Bu süre genel olarak 48 saate, toplu olarak işlenen siyasal nitelikteki suçlarda ve sıkı yönetim zamanında ise 1971 değişikliğiyle 7 güne, 1973 değişikliğiyle de 15 güne çıkarılmıştır. Hakim kararı olmaksızın gözaltında bulundurma süresinin böylece uzatılması, pratik bakımdan kişinin bu süre içinde her türlü güvenceden yoksun hale gelmesi sonucunu doğurabilecektir. Ekonomik ve sosyal haklar alanında yapılan değişikliklere gelince, bunların da bir bölümünün geriye dönük bir nitelik taşıdıkları görülür. Sendika kurma hakkı, devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, milli güvenlik gibi kaypak sınırlama ölçülerinin kapsamı içine alınmıştır. Bundan daha da önemli olarak 46. ve 119. maddelerdeki değişiklikle kamu görevlilerinin sendika kurma hakları ortadan kaldırılmıştır. Memur statüsündeki geniş bir vatandaş kitlesini etkileyen ve onları devlet karşısında tamamen güçsüz duruma düşüren bu değişiklik, hele demokratik ülkelerin hemen hepsinde memurlara grev hakkının dahi tanınmadığı düşünülecek olursa, çağdaş gelişmelere her yönden ters düşen bir geri adım olmuştur. Buna karşılık anayasada yapılan çok az sayıdaki olumlu değişikliklerden birinin bu bölümde yer aldığını görüyoruz. Çiftçinin topraklandırılması, ormanların devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskan projelerinin gerçekleştirilmesi için yapılacak kamulaştırmalarda taksit süresinin 10 yıldan 20 yıla çıkarılması ve kamulaştırma bedellerinin yukarı haddinin vergi değeriyle sınırlandırılması, bu alanlardaki reform tedbirlerinin gerçekleşmesini kolaylaştırıcı bir nitelik taşımaktadır. B. Hürriyetler düzenini etkileyici diğer değişiklikler. 1961 Anayasası, daha önce de değindiğimiz gibi, sadece kişilere belirli haklar ve hürriyetler tanımakla yetinmemiş, bunların sağlıklı olarak gelişmesi için gerekli ortamı da yaratmaya çalışmıştı. Bilim ve düşünce hayatının hiçbir engelle karşılaşmaksızın gelişebilmesi, toplumda aydınlık bir kamuoyunun serbestçe oluşabilmesi için de bu alanlarda hayati role sahip iki temel kuruluşa, üniversiteler ile radyo ve televizyon idaresine özellik tanınıyordu. Güdülen amaç bu kuruluşların her türlü dış etkiden, özellikle siyasal iktidarların etki ve müdahalesinden uzak olarak kendilerine düşen görevleri yerine getirebilmeleriydi. Bu amaçla konulmuş olan ilkeler, 12 Mart değişikliklerinin başlıca boy hedefleri arasında yer almıştır. Üniversitelerin özerkliği ilkesi görünüşte saklı tutulmakla beraber, aslında bütün yüksek öğrenim kurumları devletin gözetim ve denetimi altına sokulmak istenmiştir. Ayrıca öğrenim ve öğretim hürriyetlerinin tehlikeye düşmesi ve bu tehlikenin üniversite organlarınca giderilmemesi halinde, ki buna karar verecek olan siyasal iktidardır, Bakanlar Kurulu üniversite yönetimine el koyabilecektir ve bu durumda üniversite organlarının, öğretim üye ve yardımcılarının, üniversite dışındaki makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamayacakları yolundaki anayasa hükmü işlemeyecektir. İşte yeni üniversite özerkliği anlayışı budur. TRT'nin özerkliğine gelince o büsbütün ortadan kaldırılmıştır. İlgili maddeden özerklik sözü çıkarılmış ve sadece tarafsızlık esasıyla yetinilmiştir. Ancak ülkemiz gerçekleri bakımından siyasal iktidar karşısında özerkliğe sahip olmayan bir kuruluşun gerçek anlamda ne ölçüde tarafsızlık sağlayabileceği herhalde sorulmaya değer bir sorudur. Yargı alanında yapılan değişikliklerde gerek kapsam, gerek nitelik yönünden büyük önem taşır. Bunları teker teker sayma yoluna gitmeksizin konumuzla ilgili olarak şu genel gözleme varabiliriz. Bu alandaki değişiklikler sonucunda çeşitli yargı kuruluşlarının yetkileri sınırlanmış, iktidarın kullanılışı üzerindeki yargı denetiminin etkinliği azalmış ve yargı bağımsızlığı ilkesi zedelenmiştir. Burada özellikle devlet güvenlik mahkemelerinin kurulmasıyla yargı bütünlüğüne ve bağımsızlığına indirilmiş olan darbenin altını çizmek gerekir. Genellikle siyasal nitelikteki suçlara bakmak üzere kurulan bu mahkemeler, yapıları asker-sivil karışımı ve üyelerinin atanmasında Bakanlar Kurulu'nun oynadığı rol, aday gösterme bakımından siyasal iktidarın etkisine açık bulunmaktadır. Bu nitelikleri yönünden de mahkemelerin bağımsızlığı esasını temel ilke olarak kabul etmiş bulunan anayasanın kendi içinde tam bir çelişki ve uyumsuzluk yaratmakta, onun bu alandaki sistemini altüst etmektedir. Devlet güvenlik mahkemeleri açıkça anayasanın bünyesine zorla aşılanan fakat bu bünyenin reddettiği bir organ görünümündedir. Kısaca söylemek gerekirse 1971 ve 1973 operasyonları ile yargı alanında iki aşamada gerçekleştirilen geniş kapsamlı değişiklikler tümüyle temel hak ve hürriyetlerin güvencesini zayıflatan ve hukuk devleti ilkesine gölge düşüren bir nitelik taşımaktadır. C. Değişikliklerin genel değerlendirmesi. Olağanüstü dönemde anayasa üzerinde esen fırtınanın yapmış olduğu tahribatı iki açıdan değerlendirmek mümkün. Soruna salt pozitif hukuk açısından değişikliklerden önceki ve sonraki anayasa metinlerinin karşılaştırılması açısından bakacak olursak, bu tahribatın hayli önemli olduğu sonucuna varmamız gerekir. Gerçekten yukarıda ana çizgileriyle de belirtildiği gibi, yapılan değişiklikler birkaç istisna dışında tamamen olumsuz yöndedir. Hürriyet alanı daraltılmak, katı sınırlarla çerçevelenmek istenmiştir. Toplumun kendi kendini aşabilme olanakları hiç değilse bir ölçüde kısıtlanmıştır. Anayasanın ileriye dönük demokratik karakteri, insan haklarına dayanan bir hukuk devleti olma niteliği, daha silik, daha az belirgin bir hale gelmiştir. Bu bakımdan yeni metin eskisine oranla hiç şüphe yok ki geriye doğru atılmış bir adım sayılır. Ancak soruna sırf pozitif hukuk açısından, yazılı metinler açısından değil de daha geniş bir açıdan bakılacak olursa farklı değerlendirmelere varılabilir. Her şeyden önce şu temel gerçeği hatırlamamız gerekir. Bir ülkenin anayasa düzeninin belirlenişinde asıl önemli olan anayasanın metni değil, fakat onun yorumlanış ve uygulanış biçimidir. Bazı ülkelerde uzun bir dönem içinde anayasanın tek bir cümlesi, tek bir kelimesi değişmediği halde aynı yazılı kurallar değişik zamanlarda, değişik anlayışlara göre, değişik uygulamalara konu olabilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sürecin en belirgin örneği görülür. Veya bunun aksi de olabilir. Bazı anayasa değişiklikleri çağın gerçeklerine ve toplumun gelişme yönlerine ters düştükleri takdirde pratik alanda hiçbir önemli değişikliğe yol açmazlar. Bunlar bir bakıma ölü doğmuş sayılırlar. İşte 1961 Anayasası'nda yapılan değişikliklerin etkinlik derecesinin değerlendirilmesi konusunu böyle geniş bir perspektif içinde ele alacak olursak, bu konuda şimdiden kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığı sonucuna varırız. Ancak anayasa düzenimizin gelecekteki gelişme yönlerini etkileyebilecek faktörleri saptamamız mümkündür. Bu faktörleri veya değişkenleri şöylece belirleyebiliriz. Önce iktidara gelecek olan siyasal partilerin tutumlarını, demokrasi ve hürriyet anlayışlarını hiç değilse kısa vadede önemli bir etken olarak saymak gerekir. Önümüzdeki yıllarda siyasal iktidarı elde edebilecek demokrasi anlayışı dar, hürriyetler düzeninin mümkün olduğu kadar sınırlı tutulmasından yana olan tutucu partiler, 1971 ve 1973 anayasa değişikliklerinin sağladığı bazı imkanlardan yararlanmak isteyebilirler. Ancak bu yolun denenmesinin sosyal çatışmalara ve siyasal gerilimlere yol açabilecek bir tutum olacağını söylemek herhalde yanlış sayılmaz. Öte yandan şunu da unutmamak gerekir ki, iktidara gelecek partileri tayin edecek olan halk kitlelerinin siyasal tercihleridir. Asıl önemli olan ve üzerinde durulması gereken nokta da budur. Evet, 12 Mart ara rejiminde anayasada yapılan olumsuz yöndeki değişiklikler ne olursa olsun, demokrasinin vazgeçilmez unsuru sayılan bir temel ilkeye dokunulmamış veya dokunulamamıştır. O da genel ve eşit oy ilkesidir. Genel oy mekanizmasının işlemesi demek, anayasa düzeninin uzun vadede toplumdaki sosyal güçler dengesindeki değişmelere bağlı olarak gelişmesi demektir. Bugün ülkemizde hızlı sanayileşme ve kentleşme olgularının yarattığı bir toplumsal yapı değişmesine tanık olmaktayız. Bu olgular yeni sosyal güçleri ortaya çıkarmakta ve bu yeni güçler siyasal alanda da etkinliklerini giderek artırmaktadırlar. Bunun yanı sıra kitlelerdeki siyasal bilinçlenmenin yaygınlaşması belirtilerini de hesaba katmak gerekir. İşte toplumun halen süregelen bu gelişme dinamiği öyle sanırız ki gelecekteki anayasa düzenimizin belirlenmesinde en önemli etken olacaktır. Yeni sosyal güçler dengesinin ağır basacak olan tercihlerinin etkisiyle siyasal sistemimizin zorla rayından çıkartılmadığı takdirde demokratik ve hürriyetçi çizgide gelişmesinin olağan sayılması gerektiğini söylersek herhalde büyük bir yanılgıya düşmüş olmayız. Sosyopolitik faktörlerin yanı sıra anayasa düzeninin temel karakterini belirleyecek başka bir önemli faktör de yargı organlarının, özellikle Anayasa Mahkemesi'nin tutumudur. Burada bir noktayı açıkça belirtmek gerek. Son değişiklikler Anayasa Mahkemesi'nin esas yetkilerine herhangi bir sınırlama getirmiş değildir. Anayasa Mahkemesi, kanunların anayasaya uygunluğunu denetleme bakımından geniş bir yorum yetkisine sahip olmakta devam ediyor. Temel haklar alanında düzenleme yapacak olan kanunun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamayacağı yolundaki ilke de anayasada kalmıştır. Temel hak ve hürriyetlerin özü nedir? Yasama organı belli bir alanda belli bir düzenleme ve sınırlama getirirken, hürriyetin özüne dokunmuş mudur, dokunmamış mıdır? Bunu belirtmek ve bu hususta karar vermek yetkisi eskiden olduğu gibi bugün de Anayasa Mahkemesi'ne aittir. Yüksek Mahkeme bu yetkisini ilerletici ve dinamik yorumlarla demokratik hürriyetlerin alanını genişletici yönde kullanabilir. En azından yasama organının koyacağı gereksiz, aşırı, öze dokunan sınırlamaları ortadan kaldırmak suretiyle siyasal iktidarın demokratik düzeni yozlaştırma eğilimlerini engelleyebilir. Nitekim 12 Mart döneminde çıkarılmış olan bazı kanunları iptal etmekle Anayasa Mahkemesi görev anlayışının bu doğrultuda olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak kısaca şunu söyleyebiliriz. 1971 ve 1973 değişiklikleri daha önce de değindiğimiz gibi onların gerisinde yatan amaç bakımından isteneni tam olarak sağlayabilmiş değildir. Anayasa uğradığı değişikliklere rağmen insan haklarına dayanan demokratik bir temel yasa olma niteliğini korumaktadır. Önemli olan onun bu niteliklerine gerçek anlam ve ağırlık kazandırabilmektir. Bu da anayasanın bütününden, onun kendi içindeki temel ilkelerden toplumsal gelişmeye uygun çağdaş anlamlar çıkarılabildiği ölçüde gerçekleşir. İkinci kısım. Hürriyetin felsefi temelleri, kamu hürriyetleri ve siyasal rejimler, totaliter sistemlerde hürriyet anlayışı, mutlak ve klasik demokrasi anlayışlarına göre hürriyetlerin statüsü, kamu hürriyetleri ve az gelişmiş ülkeler, kamu hürriyetleri ve ekonomik sistemler, hürriyetlerin sınırlanması problemi, siyasal prensip açısından sınırlama, hukuk düzeni yönünden sınırlama, olağanüstü hallerde hürriyetlerin sınırlanması. 1. Bölüm. Kamu hürriyetlerinin felsefi temelleri. 1. Teorik alanda çatışan tezler. Toplum içinde kişilere niçin bir takım haklar ve hürriyetler tanınmaktadır veya tanınmalıdır? Başka bir deyişle, kamu hürriyetlerinin dayandığı felsefi temel nedir? Günümüzde dünya görüşleri, siyasal ideolojileri ve felsefi inançları başka başka olan kimseler, toplum içinde insanlara bazı temel haklar tanınması gereği üzerinde ve hatta bu hakların listesi üzerinde büyük bir güçlükle karşılaşmadan anlaşabilmektedirler. Fakat kendilerine niçin bu insan haklarını tanıdıkları sorulduğu zaman, aralarında derhal anlaşmazlık baş göstermektedir. Uzun süreden beri üzerinde tartışıla gelen ve hala da tartışılmakta olan bu niçinin başlıca iki yolda cevaplandırıldığını görüyoruz. 1. cevap tabii hukukçuların cevabıdır. İnsanlara toplum içinde bir takım hakların tanınması gerekir. Çünkü onlar bu haklara esasen doğuştan sahiptirler. Bu haklar insanların tabii haklarıdır. İnsanların beraberinde getirdikleri, yaratılıştan kendilerine ait olan bu tabii, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez hakları, devlet ister istemez tanımak ve onlara saygı göstermek zorundadır. Tabii hukuk taraftarlarının bir kısmı bu iddialarını ispat etmek ve insanların niçin ve nasıl devletten önce ve ona üstün tabii haklara sahip olduklarını açıklamak yoluna gitmişlerdir. Bunun için de bilindiği gibi tabiat hali ve toplum sözleşmesi hipotezlerine başvurarak teorik bir inşa denemesine girişmişlerdir. Diğer bir kısım tabii hukukçular ise uzun boylu bir rasyonel ispat çabasına lüzum görmeksizin sadece insanlara bazı haklar ve hürriyetler tanımanın tabii hukukun bir gereği olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kamu hürriyetlerinin kaynağını tabii hukukta arayan bu birinci cevap yanında realist olarak adlandırabileceğimiz ikinci bir görüş, bu hürriyetlerin temelini siyasal bir inanca dayamaktadır. Bu görüşe göre insan haklarını her zaman, her yerde, her insanın doğuştan sahip olduğu tabii haklar olarak görmek ve göstermek mümkün değildir. Bu haklar fikren gelişmiş, hürriyet bilinci uyanmış insanların duydukları hürriyet ihtiyacının bir ifadesi olarak ortaya çıkar. Bunlar siyasal iktidara karşı ileri sürülen, ondan istenen ve elde edilen haklardır. Şu halde insan hak ve hürriyetleri her şeyden önce bu hak ve hürriyetlerin insan kişiliği için, insanın maddi ve manevi varlığının serbestçe gelişebilmesi için gerekli olduğu inancına dayanır. Eğer bir toplumun belli bir gelişme aşamasında o toplumu meydana getiren insanların çoğunluğu bu inancı paylaşmakta iseler veya bunlar çoğunlukta olmasalar bile toplum içindeki fikir odakları, sosyal güçler ve yöneticiler kadrosu bu inancı benimsemiş iseler, orada mutlaka bir hürriyet düzeni kurulur. 2. Pratik alanda birleşen yollar. Acaba bu iki temel görüş hakkında nasıl bir hükme varabiliriz? Objektif bir tahlil sonunda, taraftarları arasında geniş tartışmalara yol açan bu görüşler arasında aslında büyük bir fark olmadığı meydana çıkacaktır. Önce şunu söylemek gerekir ki, kamu hürriyetlerinin dayanağını tabii hukukta arayan doktrin, meseleye bir çözüm başlangıcı getirmek şöyle dursun, sonu gelmez tartışmaların kapısını açmaktadır. Gerçi bu doktrinin geçmişte pratik alanda çok önemli bir rol oynamış olduğu şüphe götürmez. Daha önce de görmüş olduğumuz gibi 17. ve 18. yüzyıllarda insan hakları kavramını ortaya atan ve giderek onun pozitif hukuka girmesini sağlayan bu doktrin olmuştur. Bununla beraber tabii hukuk fikri, kamu hürriyetlerinin rasyonel temeli hakkında hiçbir zaman yeterli bir izah tarzı getirebilmiş değildir. Her şeyden önce zamanımızda hürriyetlerin temelini tabii hukuka dayamak, bu meseleyi tabii hukuk var mı yok mu sorununa, bu ezeli ve müzmin tartışma konusuna bağlamak bakımından sakıncalıdır. Tabii hukuka inanmayan bir kimse için problem hiç çözümlenmemiş olarak tamamen boşlukta kalacaktır. Öte yandan, statik değil fakat dinamik bir kavram olan ve muhteva bakımından daima değişen ve gelişen insan hakları kavramını ebedi değişmez prensipler olarak anlaşılan tabii hukuk kurallarıyla açıklamak mümkün değildir. Eğer bütün insan hakları insanın doğuştan beraberinde getirdiği tabii haklar ise nasıl olmuştur da bugün temel insan haklarından sayılan bazı haklar dünün tabii haklar listesinde yer almamıştır? Bu meseleyi değişken muhtevalı gelişen tabii hukuk fikriyle dahi izah edebilmenin pek kolay olmayacağı kanısındayız. Kaldı ki insan hak ve hürriyetlerinin temelinin tabii hukuka dayandığı görüşünü ileri sürenler de netice itibariyle bir inanç ifade etmekten başka bir şey yapmamaktadırlar. Bilim açısından ve rasyonel açıdan ispatı mümkün olmayan bir iddia ancak bir inanç, bir ideoloji olarak nitelendirilebilir. Böylece başlangıçta temelden farklı gibi görünen ve taraftarları arasında uzun tartışma konusu olan iki ayrı görüş sonunda aynı noktaya varmaktadır. 17. ve 18. yüzyılların hürriyetçi düşünürleri kişi haklarını tabii haklar olarak ileri sürerken aslında tabiaten olanı değil olması gerekeni istemekte, kendi inandıkları ve gerçekleşmesini arzuladıkları bir davayı savunmaktaydılar. Onlar insanın o zamana kadar yoksun olduğu bir şeyi ona sağlamak hedefini güdüyorlardı. Profesör H. Topçuoğlu'nun da çok doğru olarak belirttiği gibi, tabii haklar doktrini aslında insan tabiatının ona hak sahibi olmayı emreden bir düsturu olmaktan çok, medeni ve şahsi formasyona sahip düşünürlerin, bizzat duydukları bir hürriyet özleminin ve bütün insanlar için geçerli saydıkları bir hürriyet ihtiyacının ifadesiydi. Ancak bu filozoflar kavuşmayı arzuladıkları hürriyeti siyasal iktidar tarafından insanlara tanınması gereken bir hak olarak değil de yaratılışı icabı insanın zaten sahip bulunduğu tabii bir hak olarak göstermekte tezlerini kuvvetlendirmek hedefini gütmüşler ve bilindiği gibi bunda başarı da sağlamışlardır. Günümüzde kamu hürriyetlerinin temelini tabi hukukta arayanların sayısı hayli azalmış bulunmaktadır. Bu görüşte ısrar edenlerin çoğunun da laik bir tabi hukuk anlayışından çok dini spiritüalizme dayandıklarını söylemek hatalı olmaz. Öte yandan Horio gibi ateşli bir tabi hukuk taraflısı hukukçunun insan haklarını devletin dışında kendiliğinden var olan haklar şeklinde görmekten vazgeçmesi çok dikkat çekicidir. Şu noktayı da açıkça belirtmek gerekir ki, tabi hukukçuların tezini reddetmek, devlet kamu hürriyetlerini isterse tanır, istemezse tanımaz anlamına gelmez. Böyle kuru bir hukuki pozitivizme girmeksizin, fakat aynı zamanda tabi hukukun labirentlerine de girmeksizin, modern devletin pluralist, çoğulcu yapısından doğan ve devleti insan hak ve hürriyetlerini tanımaya zorlayan sosyal gerçeklerin bulunduğunu ileri sürmek mümkündür. Hatta belki bu gerçeklerden, bu dinamik sosyal güçlerden, Gurvich'in yaptığı gibi, milletin spontan, kendiliğinden oluşan hukukunu ifadelendiren unsurlar diye bahsetmek de mümkündür. İleride devlet kudretinin sınırlanması konusunu incelerken, etraflıca ele alacağımız bu mesele üzerinde şimdilik daha fazla durmayarak, hürriyetlerin temeli hakkındaki görüşümüzü şöylece özetleyebiliriz. Belli bir toplumda devlet tarafından tanınan kamu hürriyetleri, o topluma dahil olan fertlerin ve onların meydana getirdikleri grupların siyasal inançlarına ve bilinçlerine dayanır. Eğer toplumun fertleri hangi sebeple olursa olsun, tabii hukuk, insanlık haysiyeti, yüksek ahlak prensibi veya başka herhangi bir ideal, sebebin önemi ikinci derecede kalır. Kendilerine hürriyet tanınması gerektiğine inanıyor, bu ihtiyacı duyuyor ve bunu topluma kabul ettirebiliyor iseler, o toplumda bir hürriyetler düzeni kurulacaktır ve bu düzenin temelinde fertlerin inançları, bilinçleri oluşturacaktır. İkinci bölüm. Kamu hürriyetleri ve siyasal rejimler. Kamu hürriyetleri insan haklarının pozitif hukuka geçmiş şekli olduğuna göre, bu hürriyetlerin gerçekleşmesinin siyasal rejimle ve onun dayandığı hukuki rejimle sıkı sıkıya ilgili bulunduğuna şüphe yoktur. Hangi siyasal rejim kamu hürriyetlerinin gerçekleşmesi için elverişlidir sorusu ve bu soruya bağlı olarak ortaya çıkan meseleler üzerinde önemli durulmaya değer bir konu teşkil eder. Burada çağımızın belli başlı siyasal sistemlerinin hürriyet problemi karşısındaki tutumları ile bu sistemlere bağlı olan rejimlerde kamu hürriyetlerinin yerini ve değerini belirtmeye çalışacağız. 1. Kamu hürriyetleri ve totaliter sistemler. Totalitarizm, klasik demokrasiyi reddeden bütün diktatör rejimleri için, sağcı veya solcu olsun, zamanımızda sık sık kullanılan bir terimdir. Çoğu zaman bu terimin yanlış olarak diktatörlükle eş anlamda kullanıldığı görülür. Burada kavram karışıklığını önlemek için bir açıklama yapmak yerinde olur. Her diktatörlük mutlaka totaliter bir nitelik taşımaz. Modern bir kavram olan totalitarizm, kelime anlamının da ifade ettiği gibi, toplum ve devlet hayatının tümünü kaplamak, tümüne yön vermek amacını güden bütüncü bir sistemdir. Bu anlamda sağ ve sol totalitarizmden söz edilebilir. Şüphesiz ki bu terimin uygulandığı sistemler arasında, örneğin faşizm veya nasyonel sosyalizm ile komünizm arasında, ideoloji bakımından temel farklar, hatta zıtlaşmalar bulunur. Ayrıca bunların dayandıkları sosyal sınıflar da birbirinden farklıdır. Burjuvazi ve orta sınıflara karşılık proletarya, fakat ideoloji ve sosyal taban yönünden mevcut ayrılıklar ne olursa olsun, bu sistemler arasında siyasal yapı ve yöntem bakımından göze çarpan benzerlikler dolayısıyla